Değerli dostlar merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Kıymetli dostlarımız bugün cemevlerini konuşacağız. Aleviliği konuşacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı kurulacağına dair bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü yeni dönemde bir devlet politikası haline getirilecek anladığımız kadarıyla bu mesele. Bu başkanlık kuruluyor. Devlet eliyle bazı cemevleri inşa ediliyor. Bu başkanlık bünyesinde bu cemevlerinde dede diye tabir edilen önderler belki onlara maaş bağlanacak, kadroya alınacak Kültür Bakanlığı bünyesinde. Bu cemevlerinin bir takım ihtiyaçları, tadilat giderleri, faturaları da karşılanabilecek. Mesele genel anlamıyla bu şekilde. Biz de bugün Ergün Bey ile beraber bu meseleyi konuşacağız. Programımızın ilk bölümünde belki bir tarihi arka plana da bir bakarız. Alevilikle ilgili tartışmaların arka planına da bir bakacağız. Bu tartışmalar niye yeniden çıktı? Bir talep doğrultusunda mı gündeme alındı hükümet tarafından? Ne amaçlanıyor? Gerçekten toplumsal bir barış getirecek mi? Toplumsal bir sükunete sebep olacak mı Alevilerin bu talepleri? Bir taraftan niçin Kültür Bakanlığı bünyesine alındı da Diyanet'e bağlanmadı tartışmaları da sürüyor. Bugün bunları konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam biz bu Alevilik tartışmalarına ya da tırnak içerisinde Alevilik açılımına 2010 yılında beri aşinayız.
Evet.
2010 yılında da dönemin devlet bakanı Faruk Çelik başkanlığında bir takım akademisyenlerin, ilahiyatçıların da katkısıyla çalıştaylar düzenlenmişti. AK Parti'nin de aslında böyle özgüvenli zamanlarıydı.
Onun da reformcu bir zamanları.
Reformist yani reformcu zamanlarıydı affedersiniz. Yani bir özgüven vardı. Bu çözüm süreci de bir şekilde aynı tarihlere denk geliyordu.
Demokratik açılım deniyordu.
Demokratik açılım hepsine. Evet hepsi böyle bir paket sepet
yapılacaktı. Gayrimüslimlere yönelik, Alevilere yönelik.
Tabii. Gayrimüslim vakıflarıyla ilgili çalışmalar
İade edilmeler
yapılmıştı.
Oldu. Evet. Bir takım önemli teşebbüslerdi, girişimlerdi.
Tabii mesela Bulgar Vakfı'na çok büyük evet. bir arazi İstanbul'un orta yerinde tahsis edilmişti,
ondan sonra
verilmişti.
Şey Van'daki Ermeni Kilisesi'nde.
Evet, Akdamar'daki Ermeni
hala
Kilisesi
senede
açılmıştı.
Bir şeye açılıyor.
Evet.
Çok önemli girişimlerdi bunlar
evet.
tabii. Yani AK Parti'nin kuruluş ruhunda reformcu bir yön vardı. Demokratik açılım o çerçevede gerçekleşiyordu.
Evet.
Alevi açılımları da o bağlamda gerçekleşti. Çeşitli Alevi aydınlar, akademisyenler, vakıf, STK temsilcileri, bunlar da devletin yetkilileri bir araya gelip bunları müzakere ettiler, konuştular.
Hocam biraz
belli
bugünü
hazırladılar.
Bugünü çokça konuşacağız ama ben evet. biraz bu meselenin tarihi arka planını da size sormak istiyorum. Yani işte bizim bir genelleme yaparak da bu problemin başlangıç noktası olarak, nirengi noktası olarak işte söylediğimiz bir ezber var. Ya bu iş işte Şah İsmail İran'ıyla işte Yavuz Sultan Selim arasında başlayan yani biraz Şiilik, Sünnilik tartışması bizim gündemimize daha çok o zaman girdi ki çok daha erken arka planları var. Fakat İşin siyasi boyut kazanması da bu çekişmeyle beraber başladı. Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim arasında dolayısıyla iki devlet arasındaki çekişmeyle başladı. O tarihten beri bu topraklarda bu mesele sadece bir itikat, inanç meselesi olarak algılanmaz. Aynı zamanda siyasi çekişme boyutu da vardır. Bu bir siyasi çekişme boyutuna taşınmıştır deniyor. Evet. Ve işte Osmanlı'daki Yeniçeri Ocağı'nın ilgasına işte 1925'teki 677 sayılı işte türbe ve zaviyelerin kapatılması, bir takım ünvanların türbedarlık gibi işte bugün belki o kullanılan ünvanların kaldırılması ve günümüze kadar gelen bir süreç. Ya bu tarihi perspektiften böyle bir toparlarsak ne söylemek istersiniz?
Şimdi bizim özellikle bugünlerde tarihle kurduğumuz ilişki çok abartılı bir ilişki. Yani biz günümüzü, varlığımızı, yaşayanları konuşmaktan daha fazla kendimizi tarihe kapatmışız ve tarihi konuşuyoruz. Yani elbette tarihin belli bir etkisi var. Ama biz bugün varız, bugün yaşıyoruz. Bugün meseleleri var aslında daha çok. Yani Yavuz Selim meselesi asırlar oldu, geçti, gitti. Dolayısıyla bugünü onun üzerinde okumak çok sağlıklı gelmiyor bana. Bugün artık Aleviler kırsal alanda yaşamıyorlar, kent hayatında yaşıyorlar, sosyal medyayı kullanıyorlar, eğitime katılmış vaziyetteler, eğitim düzeyi var. Uluslararası küreselleşmeyle beraber, göçle beraber ciddi anlamda Avrupa'da yaşayanlar var. Ondan sonra İran etkileşimi söz konusu, işte bir devrim olmuş, o kendisi ihraç etmek istiyor, mezhebi bir nitelik taşıyor. Dolayısıyla bu Yavuz Selim meselesine daha önemli hatta bence.
Biraz o kökene nedenle, inmeyi seviyoruz biz herhalde
yani biz
hocam.
Çok fazla tarihe gidiyoruz. Evet. Bu tabii biraz şeyden geldi, yani Cumhuriyet'in ilanından sonra resmi ideoloji tarihimizi reddetti. Osmanlı'yı reddetti, Selçuklu'yu reddetti. Ondan dolayı biz de arkasından tarihimizi ancak işte onu yeniden, o betonlanan tarihi yeniden anlamak için onu yüceltmemiz gerekti. Fakat sorunlarımız o zaman bugünü ve insanlarımızın bugün halini görmüyoruz yani. Hep ölen insanları, hep tarih insanlarını, tarih olayları konuşuyoruz.
Evet.
Allah bizi bu çağda yaratmış, biz bu çağdan mesulüz aslında yani.
Evet.
Bugünümüzü konuşmalıyız. Alevilik meseleleri de evet zihniyet dünyamızda onların etkisi var. Ama daha çok bugünle ilgili meselelerimiz var. Yani bir defa Bektaşilik evet 1826'da Bektaşilik kaldırıldı dergahları. Ama Bektaşilik Alevilik değil yani farklı. Bakın Bektaşilik bir dergah geleneğine sahip öteden beri bir defa.
Ve bir güvenlik meselesi olarak Yeniçerliğe nüfuzundan
örtüşen
dolayı.
Örtüşen şeyleri var elbette. Evet. Örtüşen Aleviliğin yani Kadirilikle de örtüşen yönleri var ciddi anlamda. Hazreti Ali'yi Kadiriler de çok sever. Çok çok sever. Bütün Müslümanlar sever de. Yani Nakşilik'te Hazreti Ali çok merkez değil. Kadirilik'te çok merkezdir yani.
Evet.
Alevilik'te de öyledir. Şimdi o zaman Kadirili Alevi mi diyeceğiz yani? Farklı bir şey. Kurumsallaşma, tarih içinde oluşmalara bakıyoruz. Sadece söylemlerle anlayamayız. Kurumsallaşmaya baktığımızda Bektaşilik kurumsallaşmış, dergahları var. 1826'da lağvediliyor bunlar. Ondan sonra Alevilik ise Rafizilik, efendim Kızılbaş gibi farklı farklı çizgileri var. Bunların böyle bir kurumsallığı yok. Evlerde toplanarak cem yapıyorlar. Tamam mı?
Evet.
Daha böyle efendim dergahlara dönüşmemişler. Cemevi dediğimiz şey ise Aleviliğin şehire gelmesi, modernleşmesi, eğitim düzeyinin artması.
Yakın zamanlara ait bir müessese.
Geliştirdikleri, ürettikleri yeni bir
evet.
yapıdır, yeni bir müessesedir. Aslında yeni doğan bir dergahtır cemevleri. Evet. Çünkü cemevlerinin muhtevasına, yapılanmasına baktığımız zaman dergahlarla ciddi anlamda bir benzerlik taşıyor. Yani sahih veya gayri sahih anlamda demiyorum. Yani işte oradaki statüler, oradaki roller, oradaki hiyerarşi.
Bir sosyalleşme mekanı değil mi hocam?
Baktığınız zaman.
Bir sosyalleşme mekanı olarak.
Hem bir sosyalleşme, hem bir dayanışma, hem de bir takım inanç aktarımlarının gerçekleştiği yer, hem de bir takım hiyerarşi otoriteler var. Yani işte dede var. Ondan sonra ona bağlı olan var. Sonra ritüelleri var, sema var. Dergahlarda dediğimiz şeyde de bunlar vardır zaten. Aslında Aleviler çok çeşitlilik taşıyan, çok farklılıklardan oluşan, o nedenle de bugün hala tartışmalarda bir birliğe dönüşemiyorlar. Efendim Sunnilerde yok mu? Sunnilerde çeşitlilik var, doğru. Yani bakın mezheplerde çeşitlilik var, tarikatlarda çeşitlilik var ama Sunnilerde belli üzerinde uzlaşılan ve adına mezhep denilen normlar var. Kadirisi de, Nakşisi de, Mevlevisi de efendim Şafidir ya da Hanefidir değil mi? Ya da Malikidir. Maliki yok da yani.
Ana umdeleri vardır.
Dolayısıyla ana umdeleri var ve onlar üzerinde uzlaşırlar.
Evet, imam meseleleri
somut
var, uzlaşırlar.
Nesnel, tabii ki normlar var.
Normlar var.
Ama Alevilik ise tamamen menkıbelerden, hurafelerden, olumsuz anlamda demiyorum yani menkıbeler, ama bu menkıbeler sonuçta bir kültürel alan.
Sözlü, mitlerden oluşuyor. Sözlü gelenek hocam.
Sözlü gelenek.
Yazılı geleneğe dayanmıyor.
Orada diyelim ritüellerde bir kurumsallaşma var.
Sema. Aktarım var sözlü de olsa. Evet,
belli isimler var, muhasiplik bilmem şu vesaire diye. Ama önemli ölçüde hala menkıbe kültürüyle hemhal olan bir şey. Söz, efendim yani mevlevilik de diyelim. Enstrümanlar var, çalgılar var, sema var. Ama mevlevilik aynı zamanda dediğim gibi işte İsmail Ankaravi'yi okuduğunuz zaman veya Mevlana'yı okuduğunuz zaman fıkıh diye bir şey var yani. Gündelik hayatını onunla da tanımlar.
Evet.
O nesnel bir şeydir.
Evet.
Alevilikte bu yok. Ondan dolayı
çok herhalde hocam çok yeniden üretim de var.
Heretik unsurlar çok fazla.
Evet.
Yani anlatılar çok fazla. Bu anlatılar, bu heretik unsurlar üzerinden giderek kendine bir inanç dünyası, kültürel bir inanç dünyası var. Akide olarak nereye oturur mesela? Gündelik yaşam, helal ve haramları tanımlamada nereye oturur?
Neyi referans alır?
Neyi referans alır? Evet. Dediğimiz zaman burada da farklılık var. Mesela Amasya'daki bazı Aleviler doğrudan hakikaten şeyi referans alanlar da var. Ebu Hanife'yi referans alanlar da var. Ama Tunceli'deki veya Elazığ'daki Aleviler daha farklı, daha değişiyor. Farklılık ve çeşitlilik bence Cem Evleri biraz bunlara şey yapıyor, standartize ediyor. Kurumsallaştırıyor yeniden Aleviliği. Aleviliği yeniden üretiyor. Standart hale getiriyor aslında. Bu çok enteresan bir şey. Bu aslında Alevi toplumunun modern dönemde şehir hayatında kendisini yeniden üreterek kurumsallaştırdığını gösteriyor. Bunu ne devlet yaptı ne de bir devlete sahip olarak yaptılar. Bu Alevi toplumunun aslında sosyolojik dinamizmini ve gücünü de gösteriyor. Bence önemli bir şey.
Evet.
Bizim bunu da görmemiz gerekiyor. Bu toplumun çok önemli bir unsuru Aleviler. Vatandaşlarımız, yurttaşlarımız bizimle aynı medeniyet coğrafyası içinde, kültürü içinde doğmuşlar, gelişmişler. Zaman zaman çatışmalarımız olmuş. Ehli sünnet ve cemaat olarak diyorum. Zaman zaman çoğu uzlaşmalarımız olmuş. Yani biz Alevilere gayrimüslim dememişiz mesela. Gayrimüslim ilişkisi kurmamışız mesela. Babam hala anlatır 80 yaşında diyor ki işte bizim orada bir molla vardı giderdi Alevilerin cenazesini kaldırmaya. Bazıları derdi ki Sünniler niye gidiyorsunuz bunlar Alevi namaz kılmıyor. Yani her Aleviler namaz kılmaz anlamı çıkmasın. O da diyormuş ki ben giderim. Çünkü onlar bir asker oluyorlar bize, ikincisi çocuklarını sünnet ediyorlar vesaire. Böyle.
Evet, evet.
Yani bir klasik mollanın gidip Alevilerin cenazesini kaldırması bakın bu önemli bir toplumsal uzlaşmadır. İkinci bir örnek vereyim yine toplum içinde oluşan uzlaşmaya. Elazığ'da Fethi Baba diye bir türbe var. Fethi Baba türbesi Harput'ta büyük eskiden gelen bir gelenek, çok kadim bir gelenek. Hem Aleviler oraya gider, hem Sünniler gider. Beraber otururlar. Orada birbirine çatışmadan, kavga etmeden, neşe içinde kurban keserler, dua ederler. Ondan sonra eğlenirler, kendince ibadet ederler. O nedenle ciddi anlamda uzlaşmalarımız da var.
Evet. Evet. Hocam şimdi tabii bazı devrim kanunları var. İşte evet. Başta söylediğim yeni cumhuriyetin İşte modernleşmesinde atılan ilk adımlar, hatta bu anayasanın 174. maddesiyle de korunuyor bu devrim kanunları. Evet. İçinde işte yeni rakamlar, alfabe, tevhidi tedrisat kanununun, şapka kanununun, bir takım işte libas, elbise, şekil, şemaline kadar böyle sıralanıyor alt alta anayasanın 174. maddesinde. Bunlardan birisi de işte bu 30 Kasım 1925'te 677 sayılı kanunla çıkarılan tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun. Bu kanunlara göre Türkiye'de bey, efendi, paşa demek bile yasak bu devrim kanunlarına göre ama herkesin evet. Ağzında bu kelimeler. Şimdi işin bir bu boyutu var. Yani normalde devlet bu yapılan çalışmadan da görüyoruz ki hani Kültür Bakanlığı'na bağlanıyor bu Alevi, evet, Bektaşi, evet. Cemevi başkanlığı. Diyanete bağlı bir teşkilat değil. Yani bunu evet. kültürel bir olgu, bir meşrep gibi kabul edildiğini de gösteriyor. Ama işte İslam'ın içinde Alevilere göre de bu bir yorum.
Yani şunu İslam soracağım. Burada geniş manada kullanıyor. İslam medeniyeti
tabii.
diyoruz.
İslam medeniyeti diyoruz.
Evet. İslam tarihi, İslam kültürü.
Şimdi bir taraftan da aynen madem bu tekke, zaviyeler, dergahlar kapatıldı. Ya Sünni ekolden gelen tarikatlar da var, dergahlar
evet,
da var.
Evet, evet.
Bu buna da bir kapı aralar mı? Yani yarın Nakşiler, Kadiriler, Türkiye'deki diğer tarikat yelpazeleri, oluşumlar, Mevleviler.
Tabii.
Ya biz de Kültür Bakanlığı'na bağlı bir başkanlık olarak ki herhalde dünden razı olur onlar bu meseleye. Çünkü şu an evet. Devrim kanunlarına göre meşru olmayan bir iş de facto olarak yürüyor Türkiye'de. Evet. Bu evet. buna da yol açar mı? Ne dersiniz? Buna kapı aralar mı?
Evet. Şimdi bunlar Türkiye'nin hakikaten önemli meseleleri. Şimdi siyasetçiler bazen hani bir kapıyı zorluyorlar, açılmayınca başka bir kapıya yöneliyorlar. Siyaseten de doğru bir şey. Menderes, Allah rahmet etsin, bu ülkede bazı inkılap kanunları tutmadı diyor. Hatta idam edilmesinin nedenlerinden birisinde bu olduğunu söylüyorlar. Şimdi Türkiye hakikaten bazı şeylerden vazgeçti. Mesela Türk sanat musikisine yeniden dönüldü. Halbuki yasaktı. Öz Türkçecilikten vazgeçildi. Atatürk döneminde öz Türkçecilik.
Evet.
Atatürk kendisi de diyor ya biz bu konuda herhalde yanlış
hata yaptık diyor. Güneş dil teorisi diye
yani
ortaya atılıyor.
Yani bu diğer konulara da bu genellenebilir. Mesela yine ezanın Arapça okunması
evet.
yeniden. Bakın vazgeçilmiş.
Evet.
Dolayısıyla onlardan vazgeçilmişse hukukta şey vardır yani. Ne diyorlar? Emsal teşkil etme var diyorlar.
Evet.
Bunlardan da vazgeçilebilir ama Türkiye'de hala laikçi, sert, katı, ideolojik bir kesim var. Onlar bağırıp çağırıyorlar. Atatürk gitti, Cumhuriyet gitti, devlet gitti. Bu bağırtılara muhatap olmamak için herhalde siyaseten başka bir yol deneniyor. Bu yol ne? Efendim o orada dursun, biz burada başka bir yol açalım. Milletin sorunlarını çözelim, nefes alsın. Çünkü Türkiye her sene tarikatları tartışıyor. Yani hatırlar mısınız? Siyaset meydanı vardı.
Evet.
Meşhur. Yani Özal zamanında siyaset meydanında tarikatlar tartışıldı. Hala tartışmaya devam ediyoruz. Yani bu tartışmaların son bulması için belli adımların atılması gerekir artık. Yani madem ki mesela tarikatların merdiven altı olmasını istemiyorsunuz. İstismar edilmesini istemiyorsunuz. Değil mi?
Evet.
O zaman kardeşim bunları kurumsallaştırmak lazım. Devlet düzeyinde tanımak lazım. Devletin bunları kontrol etmesi lazım. Yani kamu kuruluşu olarak devlet. Devlet de bizde son dönemlerde bir şeye dönüşmüş. Kutsal, her şeyi belirleyen, tanımlayan, tanrısal evet. bir varlık değil yani. Devlet de bu topluma hizmet etmek için geliştirilmiş bir üst kurumdur.
Belki sonuçta. De bu tür bir kontrol devlet açısından da iyi bir kontrol de olur.
İyi bir olur tabii. Şimdi Aleviler bütün dezavantajlarına rağmen cemevleri diye kurumlar üretmişler. Ya adam bir araya gelmek istiyor. Dedesiyle görüşmek istiyor. Sazını çalmak istiyor. Vesaire. Bunu evlerde yapıyordu. Evlerde değil de daha kamusal alanda bir araya gelmek istiyor. İstanbul gibi bir yerde nasıl evlerde bir araya geleceksin evet. yani?
Değil hocam mi? Şimdi kısa bir ara verelim mi hocam? Programımızın tamam. ilk bölümüne peki. bölmemiş oluruz. Kıymetli dostlar, Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli dostlarımız, Düşünce Günlüğü devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün Aleviliği konuşuyoruz. Yeni açılımı konuşuyoruz. Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı kurulacak biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta bu ilan edildi. Kültür Bakanlığı'na bağlı yeni böyle bir müessese kurulacak. Bunu konuşuyoruz. Yani bunu vesile ederek Türkiye'de Aleviliği, Cemevini bu ne anlam ifade ediyor? Bunu konuşuyoruz. Hocam biraz farklı bir kulvarda sorular sormak isterim. Ama önce
bu girişimin sizin, anlamı üzerinde duralım.
Evet evet, o yani yarım
bu
kaldı.
Bu girişim tabii önemli bir girişim. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tepesine yer alan bir cumhurbaşkanı geliyor Şah Kulu Cem Evi'nde.
Evet.
Ondan sonra yardımcısı var, İçişleri Bakanı var, hükümeti temsil eden
ve birkaç da 6 taneydi galiba. Cemevi evet. de açılıyor orada.
Yani. Orada cemevleri Türkiye genelinde evet. Elazığ, bilmem başka yerler, Erzincan olmak üzere çeşitli yerlerdeki Kütahya cemevlerin açılışı var. Bu Türkiye genelinde bir girişim. Bu önemli bir girişim, önemli bir adım atma. Bu adım atmayla cemevlerini devlet artık ortaya çıkan bir olgu. Bu olguyu görmemiz lazım, bunu tanımamız lazım. Bir bu var. İkincisi bu cemevleri varlar ama bu cemevlerinin çeşitli illegal yapılar tarafından istismar edilmesini engellememiz gerekiyor. O nedenle kontrol ve denetim lazım. Bence bu ikisinden yola çıkarak hem Alevilerin devlet katında kurumsal olarak meşruiyet edilmelerini sağlamak hem de bu kurumların çeşitli ideolojiler ve çevreler DHKPC gibi PKK gibi çevreler tarafından istismar edilmesini engellemek gibi bence önemli anlamlar var burada.
Evet, evet.
Şurada yeni bir şey yaşıyor tabii Aleviler. İlk defa devlet düzeyinde böyle bir meşruiyetle karşılaşıyorlar.
Temsille karşılaşıyorlar.
Temsille karşılaşıyorlar. Bu önemli. Ama bu temsilde tabii birçok federasyonlar var, birçok dernekler var. Bu temsilde rekabetler doğacak. Herkes burada eşit temsil edilemeyecek. Devlet dolayısıyla belli insanlara orada temsil, başkan olacak belki bilmem. Yani dedelerin istenen de gönüllü olarak diyor. İsteyene de gönüllü olarak atama yapabiliriz. İlla atama
evet,
olacak
tabii.
diye bir şart.
Böyle bir
tercih
talep gelirse.
Bırakıyor yani.
Tabii talep gelirse.
Orada tabii aynı zamanda bu cemevlerin ciddi anlamda denetlenmesi manasına da gelir. Yani müfredatı, acaba müfredatı devlet mi yapacak bu defa? Değil mi? Yoksa Aleviler kendileri mi müfredat yapıp getirip onaylayacaklar? Şimdi bunlar hep önümüze
herhalde
çıkacak şeyler.
Yani
bu müfredatın içeriği...
Muhtevaya herhalde çok müdahale etmezler hocam. Kurumsal olarak bence o cemevlerinin ruhsatı, yani inşaatı...
Elektrik, inşaat bu sorunlarının çözülmesi açısından.
Bu sorunlarını çözecekler. Herhalde evet. çok muhteva ile ilgili
bu
bir...
Bu aslında önemli bir şey. Çünkü çok
önemli.
Çünkü çok şikayet edilen...
Tabii.
Bize görmüyor devlet, sorunlarımıza bakmıyor, evet. şu belediye geliyor, şu siyasi görüş. Ama burada artık siyasi görüş aşılacak. Yani
hatta
devlet
yani yerel idarelere değil, yani genel Ankara'ya bağlı
evet.
bir kurum
bir
haline
kurum
gelecek.
O açıdan önemli ama Alevilerden de bunlara karşı ciddi tepkiler var. İki tepki ortaya çıkabilir. Bir, yine Aleviler arasında tepki çıkıyor. Bunlar işte devlet bizi tamamıyla biçimlendirmek, yönlendirmek, kayyum atar gibi belirlemek istiyor. Sivil ruhumuzu, sivil yapımızı yok etmeye çalışıyor. Böyle bir bakış açısı var. Yani bu olabilir. Bunun ihtimali de var. Türkiye'de devlet zaman zaman çıkıyor. Yeniden kendi kutsal bir varlık olarak üretiyor. Her şeyi tanımlamak istiyor. Böyle maalesef böyle bir yönümüz de var. Ama normalde ben Özal'ın o şeyini tutumunu beğeniyorum. Diyordu ki devlet küçük olsun. Devleti kutsal görmeyelim. Efendim, sivil olalım, sivil olmaya çalışalım. Türkiye bu yoldan bir süre gitti, şu an bu yoldan biraz ayrıksı bir tutum içinde. Bilmiyorum nereye gider bu. Bir de Alevilerin dışında Sünnilerin şöyle bir endişesi var. Ehl-i Sünnet vel Cemaat mensubu olan, çoğunlukta olan kesimlerin. Ya bak Bektaşi, Bektaşlık bir dergah, bir tekke. Alevilik, bunlara meşruiyet tanıyor devlet. Ama Kadirilik, Mevlevilik, Mevlevileri hala Nakşibendilik. Bunlar Türkiye'nin büyük tasavvufi yolları.
Ekolleri, yolları.
Ekolleri. Hala bunlar şey gösteri deniyor. Mevlevi gösterisi deniyor mesela. Tamam mı? Bunlar dernek veya vakıf olarak varlar. Kendi semalarını, zikirlerini yapmak hala devlet katında meşru değil. Her an istenmeyen bir siyasi varlık egemen olduğu zaman... Bu meşrepler kendi zikirlerini yaptığı zaman devlet müdahale edebilir. Ne
laikliğe
yapıyorsunuz?
Laikliğe aykırı, devrim
laikliğe
kanunlarına aykırı diye
toplayabilir.
Toplayabilir.
İçeri atabilir.
Ceza kesebilir.
Edebilir, ceza kesebilir. Dolayısıyla daha önce AK Parti hükümeti yine gündeme getirmişti aslında. Kültür ocakları denmişti. O zaman bu ehli sünnet meşrepleri de dahildi. Bence bu adım atıldıktan sonra ehli sünnet mezheplerine yönelik de bir adım atılmalı.
Adım atılmalı.
Ve bunlar da hatta bence Kültür Bakanlığı değil, Vakıflar Genel Müdürlüğü içinde direkt efendim işte yani icra neyse doğrudan ona bağlanmalıdır.
Evet. Hocam
yani
eğer
orada bir vakıflar da genişletilmeli, büyütülmeli. Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl camileri temsil ediyorsa, Müslümanların bir üst çatısı olarak temsil ediliyorsa, o önemliyse aynı zamanda onun dışında kalan, daha sivil olan yapılar da işte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilen, zaten vakıf malları var, o malların hizmet ve dini amaçlarla gönüllü faaliyetler için de tahsis edilebilmeli. Yani Alevilere de tahsis edilebilmeli, tahsis burada. Çünkü bu tasavvufi akımların çoğu gönüllü faaliyetler yürütüyorlar.
Evet.
Devletin sorunları kendisi üstleniyor.
Evet.
Yani yurt olsun, efendim diğer şeyler olsun, değil mi?
Evet.
Bunlara tahsis edebilmeli. Avrupa'da da bu böyledir yani yapılıyor. İşte o zaman daha Türkiye bu meselelerle ilgili önemli bir adım atmış olur.
Evet.
Tekke ve zaviyeler üzerine dönüp tartışmak yerine böyle yeni bir form üretmiş olur.
Bir kere hocam.
Güzel de olur
ve
bence.
Bu
tekke ve zaviyeleri evet kapandı gitti.
Belki bu devrim kanunu olarak anayasanın 174. maddesiyle de korunan bu şey de lağvedilmeli yani. Bu buradayken. Hocam bu kanun buradayken de bunların yapılması da ilginç.
O kanun her şeye aykırı. Şu an Türkiye serbest piyasayı uyguluyor. Halbuki devrim yasalarına göre devletçilik ekonomisi olması lazım.
Hocam o
devletin
neyse
kendisi
yani.
Kendisi de orada devrim kanunlarına ters hareket ediyor.
Bu inançla ilgili bir durum.
Hayır yani, şeyde de. Yani milliyetçilik var. Diyelim ki adam diyor ki ben sosyalistim diyor. Öğretim üyesi. Veya ben İslamcıyım diyor. Ama sen devrim kanunlarına ters hareket etmiş olursun. Memurluktan atılırsın. Ya bu kanunlar işleme konulsa bu garip garip şeyler yaşayacağız.
Evet, evet.
Dediğiniz doğru. Yeni anayasa o nedenle deniyor yapılsın.
Bunun kalkması lazım. Hocam ben
ama bu yeni girişimle beraber en azından dediğiniz bunun bir restore edilmesi gerekir.
Doğru. Hocam şimdi Aleviler ve işte Cemevi etrafında toplanan Aleviler gibi bir ayrım da yapıldı bu tartışmalarla beraber. Yani Alevilik üzerinden bu en son yapılan açılımı değerlendirenler diyor ki ya bu bir işte mezheptir ve dinle ilgili bir düzenleme olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanmalıydı bu diyorlar. İşte ya o Cemevi en azından bir şey kotardık aldık, devlet gözünde artık Cemeviler meşru kurumlar, belediyeler herhalde bundan sonra işte sorun çıkarmaz, ruhsat verirler, faturalar ödenir gibi filan. Böyle iki yönlü bir tartışma var. Şunu görüyoruz. İşte yazılan, çizilenler bir haftadır basında konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor filan. Ya böyle yani yaşantı olarak hani az çok takip ettiğimiz için bu gazeteciliği, televizyon gazeteciliğini filan. Aslında çok böyle dinle diyanetli işi olmayan, muhakkak bir takım spiritüel ihtiyaçları vardır, manevi açlıkları vardır, nasıl tatmin ediyorlardır, seküler araçlarla belki bunları tatmin ediyorlardır ama ya bir grup ya işte Alevilik bir dindir, işte Alevi de olmayan yani bir şimdi, grup hocam tam sorumu sorayım yani ya bu bir dindir, niye diyanete bağlanmıyor, hatta şu iddia ediliyor ya diyanet lağvedilsin, devlet bütün inançlara eşit olsun. Mesela yine aynı şekilde hani bu Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan Türkiye'de 25-30 milyon Aleviden bahsediyor. İşte KONDA'nın araştırması işte Bekir
bak,
Ağar'dır
KONDA
5 milyon diyor.
Yani Bekir Ağar'dır yani KONDA.
Affedersiniz yüzde ya 5 milyon diyor evet 5
yani
milyon.
Yani KONDA muhafazakar veya işte bizim camiadan bir kuruluş değil ama Türkiye'de çok saygın, çok objektif çalışan bir kurum. Yani %5 diyorsa doğrudur.
Yani
%5 milyon
tabii diyor hocam bildiğim kadarıyla.
Şey. Ama sonuçta 5 milyon şunu, olsun yok, veya 500 bin olsun.
Biraz
insan hakları açısından, inanç hakları açısından, düşünce hakları açısından
muhatap kabul edilmeli.
Bu insanlarımızın sorunlarını dinlemek, çözmek lazım. Bunlar
şunu soracağım hocam ben. Yani özellikle belki soğuk savaşla mı ortaya çıktı bu 1960'lardan sonra mı? Yani Türkiye tarihi açısından baktığımızda şimdi siz çok geçmişi konuşmayalım diyorsunuz ama yani Alevilik
çok geçmiş değil
Alevilik yani niye sürekli Marksizmle, bir takım ateist, dinle, diyanetle alakası olmayan temsilcilerle, yazan aydınlarla gündeme geliyor. Yani dertleri bu değil. Acaba bir muhalefet aracı olarak mı kullanmak istiyorlar hocam?
Şimdi,
yani siz de az önce dediniz, yani PKK'ya dikkat etmek lazım bu cemevlerinde. DHKPC'ye dikkat etmek
bazı
lazım.
Bazı cenaze namazlarının,
yani gösteriye dönüşüyor.
Camide de kaldırırsın bir şey yok, ama cenaze evlerinde terörist sloganlar atılması, teröristlerin bayraklarının, amblemlerinin taşınması, bir gösteriye, bir şeye dönmesi ciddi problemli ve yasak bir şey yani. Bazı cemevlerinde bunları gördük biz.
Bu mesafeyi de şimdi, bir korumaları gerekmiyor mu?
Türkiye'nin 70'lerdeki siyasal atmosferiyle yakından ilgili. Yani 70'lerde sağcılar genellikle işte ehli sünnet, solcular da sol ağırlıklı olarak, mesela Elazığ'da bunu çok rahat gözlemleme imkanı var. Elazığ'da biz onu çocukluğumuzda gördük, yaşadık. Elazığ'da Aleviler işte solcu olurdu. Sünniler de ülkücü olurdu, milliyetçi olurdu. Oradan gelen bir şey var bir defa. Tabii Türkiye'nin sekülerleşmesi süreci var. Bu sekülerleşmede Alevilerin sekülerleşmeyle kurdukları ilişki daha pozitif. Onunla kendilerini ehl-i sünnet çoğunluk olduğu için, egemen olduğu için onlara karşı kendisini onunla koruyacaklarını düşünüyorlar. Ve laikçiler de bu dinamizmi zaman zaman kullanıyorlar. Aslında hükümetin attığı bu adım bu açıdan da önemli. Yani Alevilik dinamiğinin ehl-i sünnete karşı kullanılan bir argümana dönüşmemesi için onunla uzlaşmak, onunla barışmak gerekir. Efendim bu Diyanet İşleri Başkanlığı, ben diyorum yani Genelkurmay Başkanlığı daha sivildir bence. Diyanet İşleri Başkanlığı çok din anlayışı konusunda çok şeydir yani. Kendi tekel oluşturmak ister. Yani Aleviliği de orada aldığı zaman onu da belirlemek, tanımlamak ister. Sadece cami hizmetleri veya cemevinin hizmetleri değil, muhtevasını da belirlemek ister. O nedenle bizim Osmanlı tarihimizde de tasavvufi meşreplerle, efendim Şeyhülislamlık, bunlar arasında geçişkenlikler var, etkileşimler var. Ama bunlar aynı zamanda tamamen aynı çatı altında da değil. Bir denge olarak sivil alanla resmi alan ikisi ayrı örgütlenmiş. Bugün de böyle olması doğru bir şey. Bence çok makul bir şey. Çok doğru bir şey.
Aleviler de Alevilerin zaten, Diyanete bağlı olması kendileri açısından bir dezavantaj olabilir diyorsunuz.
Bunu Aleviler de istemiyor bir. İkincisi.
Ama istiyorlar şimdi hocam işte. Diyor ki bu niye Diyanete bağlı
ya
değil
o
diyor.
O Alevilerin bir kısmı istiyor. Ama yani Diyanet İşleri orada bir tekke, bir dergah, bir meşrep ve karşılık gelen bir yer değil.
Normu temsil ediyor bir de hocam.
İslam'ın üst yapısını temsil ediyor.
Yani normu temsil ediyor. Aslında yani bu tür bir meşrebe sıcak da bakmaz. Yani
camiyi temsil ediyor diyelim. Evet. Aslında normu da değil. Yani Diyanet kalkıp bana Ergün Yıldırım senin Müslümanlığın yanlış, sana ceza uygularım diyemez. Yani.
Hayır, kaynak olarak böyle hocam. Yani diyor ki işte,
ben bir Müslüman olarak Diyanet'i böyle muhatap almak da istemem açıkçası. Ama Diyanet cami. Yani cami ne demek? Bir araya gelen Müslümanların yeri.
Evet.
Oranın vaazı, işte oranın bilmem vaazcısı, imamı,
hocam,
temizi.
Ama şöyle Diyanet hocam sadece ilgilidir. Camilerle ilgili değil ki, Din İşleri Yüksek Kurulu var, fetva veriyor hocam.
Ama bunlar sonradan geldi. Bu ayrı bir tartışmaya gelir. Diyanet'in ilk kuruluşu budur. Ben de doktoramı bu alanda yaptım. Ondan sonra aşama aşama toplumu aydınlatma rolünü,
yani son,
din konusu
son
aydınlatma
bu
rolünü üstlendi. Bunlar bugün tartışılıyor. Türkiye demokratik dönemlerde de bu tartışmaları yapacak. Bence de Diyanet'in fetva belirleme yetkisi olmamalı yani. Şahıs, bir Müslüman olarak diyorum ben. Çünkü Diyanet çok özgür, çok özerk bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Bir hükümet gelir, o hükümetin siyasi anlayışına uygun fetvayı bana dayatırsa, faiz helaldir derse ne yapacağım ben mesela?
Genelde hocam yani fetvaların %98'i sivil fetvalar hocam.
Sivil ama ya siyasi şeyler de olabilir.
Evet.
Bazen olabilir. Evet. 12 Eylül yani döneminde.
Demek istiyorum yani Diyanet sadece bir yani camileri, Kur'an kurslarını düzenleyen kurum değil yani.
Nurculuk ve Süleymancılık'la ilgili, hatta 2007 yılında şu an çok sivil gözüküp çok özgürlüklerden bahseden bir Diyanet İşleri Başkanımızın Alevileri stratejik tehlike olarak raporunda ifade etmesi, Yani bunlar şık şeyler değil.
Evet.
O nedenle Osmanlı'da, bak Osmanlı diyoruz, Osmanlı'da bunları ayrı ayrı örgütlemiş.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bugün ayrı ayrı örgütlenmesi düşünmemiz bence çok akıllıca bir şey. Keşke bunu vakıflar bünyesinde
yapsın. Siz diyorsunuz ki bu Alevilerin lehine bir düzenleme diyorsunuz.
Tabii.
Evet. Hocam bir de son olarak şunu da sormak istiyorum. Çok bizim programımızda siyaset konuşmuyoruz.
Evet.
Ama yani sosyolojik yansıması açısından evet. soruyorum. Programımızın hani başında da belirtmiştim. İlk bu demokratik açılımlar, işte çözüm süreci, Alevi Bektaşi Çalıştayı, gayrimüslim vakıflara tahsis edilen araziler, o vakıf gelirleri filan. 2010'da işte başlamıştı evet. bu. AK Parti'nin de gerçekten böyle en özgüvenli zamanlarıydı. Yani evet. önümüzdeki seçime gireceğiz, zaten biz kazanacağız özgüveniyle yapılan şeylerdi bunlar. Şimdi biraz...
Kısmi anayasa değişikliklerin yapıldığı
evet,
önemli.
Evet, şimdi yeni bir Türkiye seçim atmosferine girdi.
Girdi, evet.
8 önümüzde ay. İşte 7-8 ay sonra bir seçim olacak. AK Parti hükümeti tarafından böyle bir düzenleme yapıldı. Ve muhtemelen yani oy da alamayacak yani bu düzenlemeyle. Ben oy alacağını düşünmüyorum. Bir taraftan da CHP diyor ki başörtüsünü kanunla zapturapt altına alalım. İşte bir daha kimse başörtüsüne, insanların giyim kuşamına karışmasın diyor. Biraz problemli bir metin o kanun olarak evet. sürdükleri metin ama çok muğlak bir metin ama ilginç evet. yani. Evet. 20 yıl önce 28 Şubat'ı bu ülkeye yaşatan zihniyetin 20 yıl sonra böyle bir şey demesi de ilginç. O da
28 Şubat'ta DSP
evet.
iktidar ortağıydı. Yani ama şu da var evet. tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsünün ile ilgili şeyin önün açılmasını sağlayan kanunu da Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.
Yani şey
çalıştı.
Diyelim, Türkiye'de tamam. daha çok Kemalist seküler evet. cenah diyelim. Evet. CHP'de evet. büyük çoğunlukla o tanımlamanın evet. içine girdiği için. Bunu samimi buluyor musunuz? Yani hem CHP'nin yaptığını evet. hem AK Parti, yani bunlar siyasi gelir sahipleriyle yapılan şeyler mi yoksa gerçekten ya işte bir arada yaşayacağız biz bundan sonra çok kültürlü hayata geçiyoruz. Kimse kimseye karışmasın. Bir, bu manada bir kazanım mı? Ne dersiniz?
Ben tabii şunu düşünüyorum. Yani AK Parti'nin hareketi hem devlet hareketi hem de AK Parti hareketi olarak bunu görüyorum. Devlet böyle bir şey istiyor. Yani o istismarları engellemek için böyle bir şeyin gerekliliğine inanıyor. AK Parti de kendi kitlesine, seçmenine bakın benim hala reformcu bir yönüm var, yüzüm var. Bunu yapıyorum. Ben böyle herkese de bağımlı değilim gibi mesajlar vererek kendi kamuoyu açısından avantajlı bir durum elde edeceğini düşünüyor. Alevilerin de bir kısmında oy alır bence yani. Sonuçta Aleviler blok değil.
Evet.
Aleviler yani 70'lerde CHP'ye yöneldiler ama mesela Menderes döneminde daha sonraki dönemde Adalet Partisi'ne oy verdiler.
Evet.
Baştan beri sola oy veren bir kitle değil yani Aleviler. Türk siyasi tarihinin yakın dönemine baktığımız zaman. Dolayısıyla Alevilerin bir kısmından da oy alacağını düşünüyorum. Mesela çok beyefendi, saygı duyduğum bir Alevi dedesi vardı. Bu son MKYK üyesi oldu şeyde, AK Parti'de. İstanbul'daki bir şeyin cemevinin. Metin neydi? İsmi Metin Bey. Şimdi böyle farklı Bektaşiler, Aleviler grupları da var. Dolayısıyla onlardan oy alacağına inanıyorum ben. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu tabii bir müttefiklik durumu. Yani oyların yarısı Millet İttifakı'nda, yarısı sağ cenahtan
evet.
muhafazakar milliyetçi, yarısı da CHP'den geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu CHP'nin biraz sağ cenahın gözünde daha mutedil hale getirilmesi lazım. Ve CHP'nin bunun için bir takım adımlar atması, bir takım şeyler yapması, sembolik olsun vesaire olsun yapması gerekiyor. Buna yönelik teşebbüsler içinde bulunduğuna inanıyorum. Şimdi siyasi partilerde samimiyet diye bir şey olmaz. Siyasi partilerde oy kazanma olur, oy kaybetme olur. Çalışmak olur, çalışmamak olur. Siyasette samimiyet, şu bu bunlar ahlaki duygusal şeyler. Ha bu siyaset ahlaksız mı olsun? Hayır, o olsun anlamında demiyoruz. Yani sonuçta şunu söylemek istiyoruz. Her siyasi parti attığı adımla oy kazanmak ister. Kitle partileri öyledir. Ama aynı zamanda siyasi parti toplumun siyasi meselelerini veya işte sosyal meselelerini çözmek için de projeler geliştiren, çabalayan, adım atan yapılardır. Bunu yapacak yani. Bunu yaptığında da toplum olumlu görürse, takdir ederse oy versin, desteklesin. Bu da onun menfaati olsun yani. Bundan daha doğal bir şey olmaz bence.
Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için.
Sağ olun.
Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.